Ayrım 52, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 480. 12. kısım. Bana bir özet ver dedi Loki. 2 gün sonra Derin Kökler Özel Galerisi'nde. Ölümcül değilse bile kızgın yılanlarla yaptığı fayton yolculuğunun bitiminden itibaren harita incelemekten ve fon aktarmaktan tutun da listeleri tekrar tekrar kontrol etmeye kadar bin bir türlü işle uğraşarak kafasını kağıtlardan kaldıramamış, daha şahsi sinsiliklere bulaşma fırsatı yakalayamamıştı. Nikoros az önce en son raporları almak için aşağı indi dedi Jean. Sıradan bir işçinin bir günlük kazancına bedel hoş kokulu bir Cyresto Prosu'nun dumanını havaya üfleyerek. Fakat buradaki konsey vekillerimiz bir süredir kentin seçkin muhitlerinde bol bol gevezelik ediyorlar. Hem de başarılı bir şekilde dedi kahrolasıca hurafe Dexa. Brandy kadehinden bir yudum alıp kendi prosuyla Cartain haritasını işaret ederek. Sofuluk Derin Kökler Partisi'nin pek değer verdiği bir erdem sayılmazdı. Plaza Gandaola'dan ve Palanta semtinden bir sürü oy vaadi çıkardık. Çoğunlukla da kararsızlardan. Ayrıca bazı eski dostları saflarımıza geri çektik. Geri satın aldık desek daha doğru olur dedi birinci oğul Epitalus. Kahrolası nankörler. Akıllarını çelmek için ne veriyorsunuz diye sordu Loki. Ah vergi indirimine dair imalar dedi Dex. Herkes kendi parasının birazını daha cebinde tutma düşüncesine bayılır. Kara zambaklılar da aynı imalarda bulunabilirler dedi Loki. Size işinizi öğretmiş gibi olmayayım ama vergi indirimi kadar sıkıcı bir şey oy toplamaya yetiyorsa konuştuğunuz insanlar o işi kimin yapacağını umursamazlar. Onları motive etmek için bize bazı elverişsiz sebepler lazım, duygusal sebepler. Bu da dedikoduculuğu gerektirir. O semtlerdeki kara zambak adaylarını rezil etmek istiyorum. Tiksindirici bir şeyle, hatta daha çok göze batsınlar diye diğer yerlerden birkaçına çamur atmaktan tamamen kaçınacağız. Cartain'in dürüst seçmenlerine itici gelmesi kesin olan ne var? ''Uygun bulacağın edepsizliğin miktarına bağlı sevgili çocuğum.'' Dexa düşünürken prosundan uzun bir nefes çekti. ''Üçüncü oğul Jovindus, kara zambağın Palanta semtindeki delikanlısı odur. Pantolonunun kapsamı için açık kapı şeklinde tarif edebileceğim bir ilkesi vardır. Ama aynı zamanda bunu haklı göstermeye yetecek kadar yakışıklıdır.'' ''Plaza Gandolo'nun adayı ikinci kız Vira Sois'tir.'' dedi Epitalus. Yeni çekilmiş sıva kadar temizdir. Loki parmak eklemleriyle masadaki haritanın üstünde tempo tuttu. Temiz olması üstüne ne istersek çizebileceğimiz anlamına gelir. Hepsi bu. Ama bu işi doğrudan yapmayalım. Efendi Kallas ve ben sıkı bir kontrol altındaki korkutucu adamlardan oluşan bir ekip kuracağız. Plaza Gandolo'daki kararsız seçmenlerden bazılarını ziyaret edip tehditler savuracaklar. Ya Vira Sois ile kara zambağa oy verin ya da güzel evlerinize, şirin bahçelerinize ve pahalı faytonlarınıza kötü şeyler olur. Ben de sana işini öğretmiş olmayayım efendi Lazari dedi Epitalus ama seçmenleri korkutarak kendi köşemize çekmemiz gerekmez mi? Seçmenlerin korkmalarını değil sinirlenmelerini istiyorum. Bir düşün Epitalus, ciğeri 5 para etmez bir haydut sürüsü dükkanına dalsa ve gözünü korkutmaya çalışsa ne hissedersin? Ensesi kalınlar itilip kakılmaya alışkın değildirler, öyle şeylerden hiç haz etmezler. Başlarına geleni tüm dostlarına anlatırlar ve sırf inat olsun diye kara zambağa karşı oy vermek için sıraya girerler. Vay vay vay dedi Epitalus, sözlerinde doğruluk payı olabilir. Peki ya Jovindus? Ona uygun bir şey de düşünürüm. Bırak kazan biraz kaynasın. Loki işaret parmağıyla şakağına birkaç kez dokundu. Nikoros nerede? Geliyorum baylar geliyorum. Siyah renkli uzun saç örgüsü peşi sıra sallanan Nikoros galeri merdivenlerini koşar adımlarla tırmandı ve Jean'a bir deste kağıt uzattı. İşte istediğiniz raporlar üstelik fırından yeni çıkmış kadar taze. Bir de talihsiz bir olay. Talihsiz mi? Jean içlerinden biri gözüne takılana dek kağıtları elden geçirdi. Okurken aldığındaki kırışıklıklar derinleşti ve bitirdiğinde Loki'yi bir kenara çekti. Ne var? İsas Merao'dan 5. oğul Lucidus'un tutuklanmasına ilişkin resmi inzibat tutanağı dedi Jean. Ne? Burada yazanlara göre Laşay'ın elçiliğinden gelen bir ihbar doğrultusunda bir grup inzivat Lucidus'u ziyaret etmiş ve onun özel ahırında damgalarından teşhis edilebilen bir grup çalıntı Laşay'ın atı bulup, ''Çükleri kopasıca Jerem Bok hokkabazları.'' Loke raporu kaptığı gibi gözden geçirdi. ''Ah o sinsi kaltak, ah o güzeller güzeli sinsi kaltak. Birkaç günlüğüne bile olsa rahat oturmamıza izin vermiyor. Ah bak, vaziyetin diplomatik yönü dolayısıyla seçime kadar Lucidus'u tek kişilik bir hücrede tutacaklarmış.'' ''Aynen öyle.'' Kara zambak civcivlerinden bazıları ana tavuğa şeytani borç tahsildarından bahsetmiş olmalı. Entrikamız buraya kadarmış. Hızlı ve sert bir karşılık vermeliyiz. Aynı fikirdeyim. Loke gözlerini yumup birkaç derin nefes aldı. O zafiyetler listesindeki herkese yüklenmeye devam et. Gözü dışarıda kara zambaklılara fahişeler ve yakışıklı delikanlılar yolla. Kumarbazların yüksek potlu oyunlara davet edildiklerinden emin ol. Kötü huylu kim varsa etraflarına onları yoldan çıkaracak şeyler saç, bedensel zaaflarını her yönden arp telleri gibi çal. Eh, sanırım bankada harcanmak için kaşınan epey paramız var diye iç geçirdi Can. Doğru, o parayı son bakır sikkenin altındaki toz zerresine kadar harcayacağız. Sonra da tozu süpürüp ondan ne kopartabileceğimize bakacağız. Bir şey daha var baylar, dedi Nikoros. Josten çevre damlarda yine bizi gözetleyenler olduğunu söylüyor. Sen onu bana bırak, dedi Can. Adam gibi uyarıda bulunduk. Bu sefer hekimlere bir sürü iş çıkaracağım. 13. Kızım. Can gece yarısından bir saat sonra yeni komşularını ziyaret etmek için dışarı çıktığında mahalle yağmurun ve sisin soğuk gri peçesiyle örtülüydü. İri yarı adam bir önceki seferden hatırladığı güzergahları kullanarak mümkün olduğunca yavaş ve ihtiyatlı bir şekilde çatılara çıktı. Bu havada rastlayacak bir sarhoş yahut aşık yoktu ve hiç olmadığı kadar sessizce ilerlerken Jan'ın kendine güveni tamdı. İlk hedefi kabak gibi belliydi. Hatta o kadar belliydi ki Jan onu neredeyse 15 dakika boyunca seyrederek olası bir pusuyu veya tuzağı tespit edebilmek için duyularını zorladı. Gözcü bir pelerine ve battaniyeye sarılmış halde korkuluğun yanındaki katlanabilir bir tahta deri sandalyede rahatça oturmaktaydı. Ara sıra kıpırdamasaydı Jan onun bir yem olduğuna yemin edebilirdi. Sandalyenin yanındaki gölgeler, şarap şişeleri, ipek bir şemsiye ve çeşitli katlanabilir dürbünler de dahil muhtelif teçhizatları ve lüksleri meydana çıkaran ufacık bir ışık kaynağı tarafından aydınlanmaktaydı. Bu bir şaka ya da tuzak olmalıydı. Lakin etrafta kimsecikler yoktu. Jan fırsatı değerlendirdi. Oturur vaziyetteki gözcüye arkadan yaklaşmak ve bir eliyle onun ağzını kapatmak çocuk oyuncağıydı. Bağırırsan kollarını kırarım, diye tısladı Jan. Gözcü irkilse de ciddi bir direniş gösteremeyecek kadar ufak tefek ve naif biri olduğu belliydi. Şaşıran Jan elini ışık kaynağına attığında onun aparatı en dar ayarına getirilmiş bir kara fener olduğunu anladı. Kapağı biraz daha aralayıp tutsağına doğrulttu. Tanrılar aşkına, karşısındaki yaşlı bir kadındı. Hem de 70'ini geçmiş çok yaşlı bir kadın. Üstelik Sabeta'nın makyajlı hali falan da değildi. Bu kadın hakikaten de hafif ve çelimsiz biriydi. Yüzü bir kırışıklıklar vadisinden, bir gözü ise bulutlu bir gökyüzünden farksızdı. Lakin diğer gözü muğzırca bir zindelikle iri yarı adama odaklanmıştı. ''Ah merhaba canım,'' diye fısıldadı kadın Jan elini çekerken. ''Bağırmayacağım, söz veriyorum, beni ürküttün. Yine de o kadın eninde sonunda geleceğine dair beni uyarmıştı.'' ''O kadın mı?'' ''İşverenim canım.'' ''Yani itiraf ediyor, sen bir...'' ''Casusum, ah evet.'' İhtiyar kadın kuru ve pek sağlıklı denemeyecek bir sesle gevrek gevrek güldü. ''Casusluk eden casus ruhlu bir casus. Buraya güzelce kurulup neler görebileceğime bakıyordum. Maalesef pek bir şey göremedim. Ama zaten birbirinden güzel tüm o dürbünleri o yüzden yanıma aldım. Şimdi bana ne yapacaksın canım? Evire çevire dövecek misin?'' ''Hayır.'' ''Beni kaldırdığın gibi damdan aşağı mı atacaksın? Elimi kolumu bağlayıp birkaç saat burada mı bırakacaksın, yoksa dişlerimi mi dökeceksin?'' ''Tanrılar aşkına be kadın, tabii ki hayır.'' Ah, işverenim de bana aynen öyle demişti dedi kadın neşeyle gülümseyerek. Senin savunmasız ve yaşlı bir kadına el kaldıracak türde biri olmadığını söyledi. Zaman da beni tam olarak savunmasız ve yaşlı bir kadına çevirdi. Jean başını korkuluğun soğuk taşlarına dayayıp inledi. Ah hadi ama evlat, vicdan sahibi olmak utanacak bir şey değil. Acaba işvereninin tüm yeni casusları senin gibi yaşlı mı? Ah o kelimeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Evet canım, etrafınız yaşlı kadınlarca sarıldı. Hepimiz battaniyelerimize sarılmış vaziyette elimizde şemsiyelerimizle bekliyoruz. Kalabileceğimiz dairelerimiz ve bize ihtiyaçlarımızı getirip götürecek yardımcılarımız var. Ama bundan böyle gözetleme işini biz yapacağız. Tabii bizi pataklamazsan. Hadi oradan dedi Jean. Yapmayacağımı biliyorsun. Evet biliyorum. Herhalde kibarca bu çatıdan inmeni istesem çekip gitmezsin değil mi? Ah tanrım hayır. Kusura bakma canım ama bu işten kazandığım para... artık yaşadığım sürece para sıkıntısı çekeceğimi sanmıyorum. Sana daha iyi bir teklifte bulunabilirim. Ah hayır, teklifin için çok yaşa ama hayır. Senin gibi benim de bir vicdanım var. Seni tuttuğun gibi sokağa kadar taşıyabilirim. Tabii ki taşıyabilirsin. Ama ben de yol boyunca çırpınıp kıyameti koparırım ve çözmen gereken bir sorunla daha karşılaşırsın. Hem işim bittiğinde eklemlerimin el verdiği kadar süratle buraya geri tırmanırım ve beni haşat etmeyeceğin için her şeyi sil baştan yapmamız gerekir. Kadın bu sözleri çok ince bir parmakla onu göğsünden dürte dürte vurguladı. Sil baştan, sonra tekrar ve tekrar.
Kahretsin!
Jean kendini mahcup hissederek sırtını korkuluğa verdi.
Ama burada sıtmaya falan tutulursan sakın bizden yardım isteme.
Sen hiç kafanı yorma canım. Bize çok iyi bakıldığından emin olabilirsin. Tıpkı hanınıza olduğu gibi.
14. Kısım. Jean Tannen damlarda yaşlı kadınlar olduğunu keşfederken Nikoros Villalupa'da Isas Vorhala'daki gece şarkıcıları caddesinin arkasında yer alan puslu bir arka sokakta fener ışıklı bir kapıyı çalıyordu. Genzinde sıcak rahatsız edici bir kaşıntı vardı. Yatıştırma imkanlarını tükettiği bir kaşıntı. Farager kardeşler eczanesi arka sokaktaki bu kapıyı mesai saatleri dışında başları sıkışan müşterilerine gizli bir kolaylık olarak sunmaktaydı. Tabii o müşterilere kartein yasalarının izin vermediği maddelerden arayanlar da dahildi. Kapının arkasında bekleyen siyah renkli ve kalın bir pardösü giymiş iri kıyım muhafız Nikoros için yeniydi. Daha önceki seferlerde onu hep daha yaşlı ve sıska bir adam karşılamıştı. Fakat bu adam da onu içeri alıp bir homurtuyla dar merdiveni işaret etti ve Nikoros'u arka büroya kadar kendi bulacağı bir yoldan gitmeye bıraktı. Üçüncü oğul Farager orada bir tezgahın arkasında kaykılmış oturuyordu. Etrafı çiçek kokulu dumanlar tarafından ruhani bir şal gibi kuşatılan adam bir ölçüm tahtasındaki bazı tozları dalgın bir edayla birbirine karıştırmakla meşguldü.
Nikoros dedi simyacı somurtarak, ben de eninde sonunda seni görmeyi bekliyordum. İsteğin nedir?
Neden burada olduğumu biliyorsun dedi Nikoros. Üçüncü oğul Farager daima Nikoros'un tozunun yegane tedarikçisi olmuştu. Hatta adamı daha en başından o maddeye alıştıran da oydu.
Ateşin ilhamı diye homurdandı Farager işinde kullandığı cam çubuğu bir kenara bırakarak. Kafandaki bulutlar için biraz daha şimşeğe ihtiyacım var öyle mi?
Her zamanki gibi. Nikoros dudaklarını yaladı ve kafatasının içindeki kof kuru hisse aldırış etmemeye çalıştı. Aslında Lazari ile Kallas'a itaat ederek bir sonraki alımını birkaç gün ertelemeye niyetlenmiş fakat ihtiyacı arttıkça artmıştı. Amaçsız başlayan bir yürüyüş suyun yokuş aşağı akması kadar kaçınılmaz bir şekilde onu buraya getirmişti.
Akkadris dedi Farager, madem ondan istiyorsun paranı görelim.
Nikoros tezgaha bir kese dolusu gümüş attı. Kese oraya değer değmez de bir şey acı verecek kadar sertçe sol yanına çarptı. Yüzünü ekşiten Nikoros dönüp baktığında iri kıyım kapı muhafızının elinde tahta bir sopayla büroya kadar sessizce peşinden gelmiş olduğunu gördü. Adamın kalın pardösüsü açık duruyor, alttaki inzibat ceketinin açık mavisini meydana çıkarıyordu.
hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur Villalupa. Kara simyayla ilgili yasalar hakkında bir iki şey biliyor olman gerekirdi dedi sırıtan inzibat. Tezgahtaki para bir kefaret mavnasında geçecek 10 yıl demek. Mallarına el koyulması, ruhsatlarının ve vatandaşlığının geri alınması. 10 yılı atlatırsan sürgün edilmen de cabası.
Ama dedi içi korkuyla dolan Nikoros, ortada bir hata olmalı.
Evet var ve o hatayı sen yaptın.
Üzgünüm dedi Farager bakışlarını kaçırarak. Beni geçen hafta enselediler, başka seçeneğim yoktu. Onlara yardım etmeye yanaşmasaydım çoktan bir mavnaya atılmıştım.
Ah tanrım lütfen diye fısıldadı Nikoros. Akıllıca bir anlaşmaydı dedi bir kadın Farager'in arkasındaki bir kapıdan çıkarak. Koyu renkli kapüşonlu bir pelerin giymişti. Kartayinli inzibat tarafından yaşamına son verilmekle tehdit ediliyor olamasaydı Nikoros'un alay edeceği türden bir kıyafetti bu.
Üçüncü oğul Farager'in paçayı sıyırmasını sağlayan anlaşmadan bahsediyorum. Aynı şeyi sen de yapabilirsin.
Kadın kapüşonunu geriye iterek uzun koyu kızıl saçlarını açığa çıkardı. Sonra da gözleri parlayarak Nikoros'tan neler beklendiğini açıklamaya girişti.
15. Kısım Kartein Loke'nin hayatı boyunca gördüğü en gelişmiş ve bakımlı şehirdi. Velverda yani Yeşil Taraça da onun en gelişmiş ve bakımlı semtiydi. Velverda'nın köşkleri ve mesire yerleri gür kavak, zeytin, cadı tahtası, soluk meşe ve merinşet koruluklarıyla çevriliydi. Tüm bunların ötesinde ise şehrin eski surlarının yıkık gölgesi yükselmekteydi. Başka bir Terrin şehrinde olsalar o surlar aydınlatılır, insanlarla donatılır ve saplantı derecesinde onarılırdı. Fakat Karteinliler 3 asrı aşkın bir süredir kendilerininkini boşlamışlardı.
''Burası özel bir köşk, bir lokanta değil.'' dedi Sabeta Loke ona siyah demirden yapılma, sarmal bir merdivende eşlik ederken. ''Aklında yarım akıllı bir pusu varsa büyük bir husrana uğrayacağına dair seni uyarmalıyım efendi Lamora.''
Bina boş. Derin köklerdeki hanımlardan birine ölen kuzeninden miras kalmış. Kadın paraya pek ihtiyaç duymadığı için onu satmakta acele etmiyor. Ama bana bir geceliğine ödünç vermekten çekinmedi.
Peki kafama bir yılan yığını dökülecek mi?
Hayır. Aklıma gelmişken onun için eksik olma. Benden ayrı kaldıklarında o küçük haylazlar için çok endişeleniyordum. Hayır kuşkuların hanımı, seni kentin bu tenha yerine akşam yemeğini kendi ellerimle pişirebilmek için getirdim.
Karanlık ve süssüz köşkün 2. katına vardıklarında Loke kuzey duvarındaki tahta bir kapıyı abartılı bir hareketle kaydırarak açtı. Ortaya çıkan parke kaplı ve mermer korkuluklu balkon, güz esintisinde ağır ağır salıdan sayısız ağacın koyu renkli uçlarına tepeden bakıyordu. Yarı saydam kağıt başlıklı fenerler bu alanı altın sarısı renginde loş bir ışıkla aydınlatmaktaydı.
''Oo!'' dedi Sabeta. ''Balkonun ortasında cadı tahtasından yapılma ufacık bir yuvarlak masa mevcuttu. Genç kadın Loke'nin masadaki sandalyelerden birini kendisi için çekmesine izin verdi. İşte bu çok daha ümit vaat edici.''
''Ortamı bizzat seçmekle kalmadım.'' dedi Loke. ''Bu gece aşçıbaşı, şarap garsonu ve simyacı benim. Hepsi tek bir pratik pakette.''
''Hanımefendinin dudaklarını uçuklatacak kadar düşük bir bedel karşılığında elbette.''
''Yanında sana uygun bir bedeli ödemeye yetecek kadar düşük değerli bir sikke getirdiğimden emin değilim.''
''Kırıcı yorumlarına karşı seçici bir sağırlık uyguluyorum genç bayan. Yine de sormadan geçemeyeceğim.'' O yaşlı bayan sürülerinden birinin gözlemi altında mıyız?
Buradayken hayır. Her ne kadar bir şaperona itirazım olmasa da şu an bulundukları yerde yeterince meşguller.
Dipnot şaperona, bir erkekle çıktığı randevuda genç ve bekar bir kadına eşlik edecek cinsel bir etkileşimin önüne geçen yaşça daha büyük bir kadın.
Onları bulan kişi Jean olduğu için çok şanslılar. Şahsen yaşlı koca karılara yumruk atmaktan hiç çekinmem.
Öyleyse neden onları bizzat def etmedin?
Bazı davranış biçimlerini makul göstermek mümkün değildir deyip iç geçirdi Loke.
Yapma ya, yine de onları ilaçla uyutabilirdin.
Ah tabii canım, kim bilir ne tür bir sağlık şikayetleri olan yaşlı kadınlara simyayla saldırmak.
Onları kasten öldüremiyorsam bunun kazara olmasına göz yumacak halim yok.
Böyle düşüneceğini biliyordum dedi Sabet asırtarak.
Sen onu bırak da Plaza Gandolo için adayın ne alemde diye sordu Loke. Neydi o kadının adı?
İkinci kız Virasios mu?
Duyduğum kadarıyla epey ciddi bir suçlamayla inzibatlar tarafından tutuklanmış. Çalıntı mal alımıydı değil mi? Hem de derin kökler destekçilerine ait çalıntı mallar. Ne kadar şok edici.
Ve de aptalca dedi Sabeta istermiş gibi yaparak. Avukatları meseleyi bir iki güne kalmaz çözerler.
Endişelenmemekte haksız değilsin. Ne de olsa Virasios'un duruşması uzarsa yerine koyabileceğin bir sürü yedek aday var. Seçmenleri ilgisizliği itecek daha heyecan verici bir lüzumsuz insanlar topluluğu görülmemiştir.
Bak Loke dedi genç kadın usulca, nihai sonuçlar açıklanmadan önce bu tür ağız dalaşlarına girmemiz, açma zamanı gelmeden önce şenlik hediyelerine gizlice göz atmak gibi. Ben bu gece buraya böyle bir oyun oynamak için gelmedim.
Bunu duyduğuma ne kadar sevindim anlatamam. Madem öyle, olağanüstü bir simyasal sürecin en bayağı kısmını gerçekleştirip tüm övgülere sahip çıkmamı izle ve hayrete düş.
52. ayrımın sonu. Sayfa 489.